Ayrım 4. İşletme İktisat. Sayfa 824. Giriş. Çağdaş organizasyonlar sistem yaklaşımlarından esinlenerek tasarlanırlar. Bu yaklaşıma göre işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri, yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına ve toplumun kendisinden beklentilerini karşılamalarına bağlıdır. Modern yönetim yaklaşımı. Yönetim bilimi ilk dönem, klasik dönem, davranışsal dönem ve çağdaş dönem olmak üzere başlıca dört temel aşamadan geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllarda yönetim bilimi alanında eskiye oranla yepyeni düşünceler gündeme gelmeye başlamıştır. Çağdaş yönetim, sistem yaklaşımı ve sistem yaklaşımının bir uzantısı olan durumsallık yaklaşımı olarak gelişmiştir. Sistem yaklaşımı. Bugün yönetim ve organizasyon bilim dalının yararlanmakta olduğu sistem olgusu, bir biyolog olan von Bertalanffy'nin 1920'li yıllarda gündeme getirdiği genel sistem kuramından kaynaklanmıştır. Genel sistem kuramına göre sistemler çok karmaşık yapı ve işleyişlere sahiptir. Her sistem yakın çevresiyle doğrudan, uzak çevresiyle dolaylı etkileşimlerde bulunur. Ayrıca sistemler birbirleriyle ilişkili birimlerden oluşmuştur. Bu birimler sistemin amacını gerçekleştirecek şekilde birbirleriyle bağlantılı olarak işlev görmektedir. Bu nedenle birimleri birbirinden bağımsız olarak ve kesin katı kurallarla açıklama olanağı yoktur. Bir birimin yapı ve işleyişi diğer birimlerin yapı ve işleyişinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Sistem kavramı. Sistem kavramı değişik kaynaklarda, değişik biçimlerde açıklanmaktadır. Bu açıklamalardaki ortak vurguları şu biçimde sıralamak olanaklıdır. A. Sistem alt birimlerden, parçalardan oluşur. B. Sistem birimleri arasında tanımlı ilişkiler vardır. C. Sistem belirli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. D. Sistemin belirli bir sınırı, büyüklüğü vardır. E. Sistemin iç ve dış çevresi vardır. F. Sistem iç ve dış çevresiyle etkileşim içindedir. G. Sistemin girdileri, işleyişi, çıktıları, dengesi ve denetimi vardır. H. Sistem anlamlı bir bütündür. Sistem belirli bir çevrede, belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik birimlerin ve bu birimler arası etkileşimlerin oluşturduğu yapay veya doğal yapı ve işleyişlerin bütünüdür. Sistem türleri. A. Doğal ve yapay sistemler. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi doğa tarafından tasarlanan sistemlere doğal sistemler denir. Evren, güneş sistemi, insan, hayvan, bitki ve benzerleri doğal sistemlerdir. Doğal sistemler kendi doğal yasalarına göre oluşur ve işlerler. Doğal sistemler ideal, kusursuz bir yapı ve işleyişe sahiptir. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere yapay sistemler denir. Yapay sistemler doğal sistemlerden esinlenerek tasarlanır. Örneğin tren yılandan, denizaltı balinadan, uçak kuştan, bilgisayar insan beyninden esinlenerek tasarlanmıştır. Yapay sistemler tasarlanırken doğal sistemlerdeki ideal yapı ve işleyişe ulaşmak hedeflenir. B. Açık ve kapalı sistemler. Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere açık sistem denir. Açık sistemler karşılıklı olarak çevresinden bilgi, enerji, ham madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, parça, teknoloji ve benzeri alışveriş eylemlerinde bulunurlar. İnsan dahil tüm canlılar, aileler, kurumlar, işletmeler, devletler açık sistem örnekleridir. Sistemin dış çevresi. Girdi, insan gücü, enerji, teknoloji, ham madde, bilgi. Üretim süreci girdileri çıktılara dönüştürme süreci. Sistemin sınırları, büyüklüğü. Çıktı, mal, hizmet, kalite, maliyet, üretim süresi. Geri bildirim, feedback, sonuçlarla hedeflerin görüntülenmesi. Şekilden de görüldüğü gibi açık sistemlerin dört temel unsuru vardır. Bunlar A. girdi, B. üretim süreci, C. çıktı, D. geri bildirimdir. Açık sistemlerin başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır. A. büyüme yeteneğine sahiptirler. B, diğer sistemlerden girdi alır, ürüne dönüştürür, diğer sistemlere çıktı verirler. C, kendilerini koruma eğilimi ve yeteneğine sahiptirler. D, iç ve dış çevreleriyle etkileşim içindedirler. E, bir başka sistemin alt veya üst sistemidirler. Çevresiyle etkileşim içinde olmayan ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Kalorifer, klima ve buzdolabı termostatları ya da çalar saatler kapalı sistem örneği olarak verilebilir. Aslında bu sistemlerde çevrelerinden bir ölçüde enerji aldıkları için tam kapalı değil, yarı kapalı sistemler olarak nitelendirilmelidir. Çevresiyle hiç etkileşimi olmayan, bütünüyle kapalı olan bir sistem örneği göstermek oldukça zordur. C. Üst ve alt sistemler. Her sistem doğrudan ya da dolaylı olarak birbiriyle etkileşim içindedir. Diğer taraftan herhangi bir sistem başka bir sistemin ya alt ya da üst sistemi durumundadır. Örneğin işletmenin üst sistemi ekonomi, ekonominin üst sistemi devlet, devletin üst sistemi dünya, dünyanın üst sistemi güneş sistemi, güneş sisteminin üst sistemi Samanyolu galaksisidir. Alt sistemlerin yapı ve işleyiş kuralları üst sistem tarafından düzenlenmektedir. Başka bir deyişle üst sistemler alt sistemleri kontrol etme gücüne sahiptir. Alt sistemlerin üst sistemlerin koyduğu kurallar içinde çalışmaz duruma gelmesi anarşi, kargaşa, terör, bozulma, entropi yaratır. Tersine işletmedeki bütün alt sistemler işletmenin amaçları doğrultusunda işlerse çok büyük bir sinerji ortaya çıkar ve işletme sisteme giren girdilerin değerinden çok daha fazla çıktı değerleri elde etmeye başlar. Sinerji, sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeyi simgeleyen bir kavramdır. Matematikte 2 çarpı 2 eşittir 4 doğru bir denklemdir. Oysa işletmecilikte böyle bir denklem kurulamaz. Eğer sistemin alt sistemleri işletmenin amaçları doğrultusunda uyumlu çalışırsa 2 çarpı 2 eşittir 5 olabileceği gibi 6,7,8 de olabilir. Sinerji kavramına göre bütün parçalarının toplamından daha fazla bir değer taşımaktadır. D. Diğer sistem türleri. A. Mekanik sistemler. Uçak, otomobil, bilgisayar, saat ve benzeri. B. Biyolojik sistemler. Bitkiler, virüsler, mikroplar, hayvanlar ve insanlar. C. Sosyal sistemler. Aileler, dernekler, okullar, kurumlar, işletmeler, dernekler, sendikalar ve benzeri. Sistemin çevresi. Kapalı sistemler dış çevre ile doğrudan etkileşim içinde olmadığı için bu tür sistemler için çevrenin bir önemi yoktur. Oysa açık sistemler iç ve dış çevreleriyle etkileşim içinde oldukları için çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmak ve karşılıklı çıkara dayalı etkileşimlerde bulunmak durumundadırlar. İşletme çalışanları, işletmenin kullandığı teknoloji, işletmenin ortakları, işletmenin tüketicileri ve işletmenin rakipleri, işletmenin yakın çevresini oluşturur. Yakın çevre, işletmeyi doğrudan olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler. Diğer taraftan, işletmenin içinde yer aldığı ekonomi, devlet, devletin yasaları, çok uluslu işletmeler, küresel ekonomi ve küresel bilgi ağı ve benzerleri de işletmenin dış çevresini oluşturur. Sistemin sınırları, büyüklüğü. Her sistemin bir sınırı ya da bir büyüklüğü vardır. Sistemin büyüklüğü onun gücünü gösterir. Kapalı sistemlerde sınırlar katı olduğu için bu sistemlerin kendiliğinden büyümesi beklenemez. Oysa açık sistemler değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç kazanabilirler. Aşağıdaki şekil başlıca büyüme türlerini simgelemektedir. Globallik, küresellik. Büyüme türleri, yerellik. Uluslararası işletmeler, çok uluslu işletmeler, aile şirketleri, halka açık şirketler, şirket satın almalar, şirket evlilikleri, stratejik işbirlikleri, alyans. Sistem bozulması, entropi. Entropi terimi, sistemlerin bozulma eğilimini ifade etmek için kullanılır. Ancak bütün sistemler işlemeye başladığı anda az çok bir bozulma sürecine girer. Bu genel bir sistem yasasıdır. Söz konusu bozulma, entropi, eğilimine karşı olumsuz entropi uygulanmaya çalışılır. Başka bir deyişle bozulan sistemlerin dengesini yeniden kurmak için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Değilse bozulma, entropi yasası gereği sistem giderek dengesini yitirir. Karışıklık ve aksamalar artar. Faaliyetler anlamını yitirir ve sistem bütünüyle durur. Kapalı sistemlerde çok güçlü bir entropi eğilimi vardır. Açık sistemlerde bozulan sistem dengesini kısmen de olsa yeniden kurarak sistemin yararlı ömrünü uzatma olanağı vardır. Sistem değişkenleri ve değişmezleri. Parametreleri. Hangi türde olursa olsun tüm sistemlerin yapı ve işleyişini etkileyen iç ve dış etmenler vardır. Sistemin iç çevresinden kaynaklanan etmenlere değişken, dış çevresinden kaynaklanan etmenlere de değişmez. Parametre denir. İşletme yönetimi, işletmenin iç çevresinde yer alan iç öğeleri. Değiştirilebildiği için bunlar değişken adını alır. İşletmeyi etkileyen dış çevre koşulları değiştirilemediği için değişmez, parametre olarak adlandırılır. Örneğin işletme yönetimi, işletmeyi etkileyen enflasyonu, gelir dağılımını, yasaları, gelenekleri, tutumları değiştiremediği için bunları değişmez kabul eder ve bu koşullara uyum göstermeye çalışır. Açık sistemlerde dinamik denge. Açık sistemlerde başlangıçta var olan denge, çevre koşullarındaki değişmenin olumsuz etkisiyle bozulur. Bu durumda sistem elindeki değişkenleri şu ya da bu oranda değiştirerek bozulan dengeyi yeniden kurar. Buna göre sistemlerin değişen çevre koşullarına uyum gösterme yeteneğine dinamik denge denir. İşletme yönetiminde sistem yaklaşımı. İşletmeler çevrelerinden girdi alan, girdilerini aşamadan aşamaya geçirip işleyerek çıktıya dönüştüren yapay sistemlerdir. İşletme sisteminin girdi, dönüşüm süreci, çıktı ve geri bildirim alt sistemleri tek başına bir anlam taşımaz. İşletme bunların toplamı olarak değil, uyumlu işlemeleri koşuluyla, sinerji etkisiyle artı fark yaratmış bir bütün olarak düşünülmelidir. Bilindiği gibi geleneksel, klasik ve davranışsal, neoklasik yönetim kuramları işletme sistemini bir bütün olarak görememiş, alt sistemlerin bazılarına ağırlık verirken bazılarını görmezden gelmiştir. Sistem yaklaşımı ise önceki yaklaşımların katılığı ve kapalılığını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Sistem yaklaşımı işletme alt sistemlerinin birbirine karşı duyarlılığının ölçülmesini önermiştir. Yapılan duyarlılık analizleriyle sinerji etkisi ölçülmekte ve karar vermek kolaylaşmaktadır. Sistem yaklaşımının yönetim bilimine katkıları. A. İşletme alt birimlerini ve alt birim yöneticilerini yalnızca kendi amaçlarını maksimize etme çabasından uzaklaştırmış, tam tersine alt birimler kendi amaçlarından fedakarlık yaparlarsa, üst sistem olan işletmenin amacının diğer bir deyişle karlılığının maksimum olacağını göstermiştir. B. İşletme yöneticilerinin karar alırken iç ve dış çevre koşullarını göz önünde bulundurmasını sağlamıştır. C. İşletme yöneticilerine değişkenlerden ve değişmezlerden oluşan bütünleşik bir karar modeli olanağı vermiştir. D. İşletme yöneticilerine işletmenin kuruluş ve işleyiş aşamasında alt ve üst işletme sistemleri arasında bir uyum sağlamanın zorunlu olduğunu göstermiştir. E. İşletme alt sistemlerinin işlevinin genel işletme amacına katkıda bulunmak olduğunu göstermiştir. F. İşletme yönetimine sinerji kavramını kazandırmıştır. G. İşletmedeki fiziksel, parasal ve bilgi akımının birbirini desteklemesi gerektiğini göstermiştir. H. Yöneticiler, çevresel değişikliklere uyum sağlayabilmek için yönettikleri sistemde bazı köklü değişikliklere gitmek yönünde cesaretlendirilmiştir. I. Sistem yaklaşımı, başarı ve başarısızlık durumlarında neden-sonuç ilişkileri kurmuş, nasıl ve niçin sorularına açıklamalar getirmiştir. İ. Özet olarak sistem yaklaşımı, işletmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün değişmezleri ve değişkenleri aynı anda görmeyi sağlamıştır. Ünite ile ilgili sorular. 1. İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri, yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına ve toplumun kendisinden beklentilerini karşılamalarına bağlıdır. Düşüncesi aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisine aittir? A. Klasik yaklaşıma, B. Neoklasik yaklaşıma, C. Sistem yaklaşımına, D. Bilimsel yaklaşıma, E. Bürokrasi yaklaşımına. Yanıt C'dir. Sistem yaklaşımına göre işletmeler, çevrelerinden aldıkları girdileri belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra mal ve hizmet olarak topluma sunan birer açık sistemdir. 2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim biliminin tarihsel aşamalarından biri değildir? A. İlk dönem yaklaşımı, B. Klasik dönem yaklaşımı, C. Davranışsal dönem yaklaşımı, D. Çağdaş dönem yaklaşımı, E. Monetarist dönem yaklaşımı. Yanıt E'dir. Monetarist dönem yaklaşımı yönetim bilimiyle ilgili değil, iktisat bilimiyle ilgilidir. 3. Bugün yönetim ve organizasyon bilim dalının yararlanmakta olduğu sistem olgusu aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından gündeme getirilmiştir? A. Taylor, B. Weber, C. Feil, D. Bertalanffy, E. Mayo. Yanıt D'dir. Bugün yönetim ve organizasyon bilim dalının yararlanmakta olduğu sistem olgusu bir biyolog olan von Bertalanffy'nin 1920'li yıllarda gündeme getirdiği genel sistem kuramından kaynaklanmıştır. 4. Bir işletmenin pazarlama bölümü, üretim bölümünün yapı ve işleyişinden, üretim bölümü üst yönetimin yapı ve işleyişinden, üst yönetim ulusal ekonominin yapı ve işleyişinden, ulusal ekonomi küresel ekonominin yapı ve işleyişinden olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Örneği, aşağıdaki hangi yönetim bilimi yaklaşımına uygundur? A. Bilimsel yaklaşım, B. Davranışsal yaklaşım, C. Yönetim süreci yaklaşımı, D. Sistem yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt D'dir. Sistem yaklaşımına göre her sistem yakın çevresiyle doğrudan uzak çevresiyle dolaylı etkileşimlerde bulunur. 5. Aşağıdaki yargılardan hangisi sistem yaklaşımına uygun değildir? A. Sistemin parçaları tek tek ele alınır. B. Sistem alt birimlerden oluşur. C. Sistem birimleri arasında tanımlı ilişkiler vardır. D. Sistem belirli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. E. Sistemin belirli bir sınırı, büyüklüğü vardır. Yanıt A'dır. Sistemin parçaları tek tek ele alınmaz. Tersine sistem anlamlı bir bütündür. 6. Aşağıdaki yargılardan hangisi sistem yaklaşımına uygun değildir? A. Sistem anlamlı bir bütündür. B. Sistemin girdileri, işleyişi, çıktıları, dengesi ve denetimi vardır. C. Sistem iç ve dış çevresiyle etkileşim içindedir. D. Sistemin iç ve dış çevresi vardır. E. Sistem birimleri birbirlerinden bağımsız olarak görev görür. Yanıt E'dir. Sistem alt parçalardan oluşmuş bir bütün olduğu için sistemin birimleri arasında tanımlı ve birbirine bağımlı ilişkiler söz konusudur. 7. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir çevrede, belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik birimlerin ve bu birimler arası etkileşimlerin oluşturduğu yapay veya doğal yapı ve işleyişlerin bütününe verilen addır? A. Örgüt, B. Sistem, C. İşletme, D. Bölüm, E. Grup. Yanıt B'dir. Sistem aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla alt parçadan ya da alt sistemden oluşan bütündür. 8. Aşağıdakilerden hangisi büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi doğa tarafından tasarlanan sistemlerdir? A. Doğal sistem, B. Yapay sistem, C. Açık sistem, D. Kapalı sistem, E. Mekanik sistem. Yanıt A'dır. Evren, güneş sistemi, insan, hayvan, bitki ve benzerleri doğal sistemlerdir. Doğal sistemler ideal, kusursuz bir yapı ve işleyişe sahiptir. 9. Aşağıdakilerden hangisi büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlerdir? A. Doğal sistem, B. Yapay sistem, C. Açık sistem, D. Kapalı sistem, E. Mekanik sistem. Yanıt B'dir. Yapay sistemler doğal sistemlerden esinlenerek tasarlanır ve bu sistemlerdeki ideal yapı ve işleyişe ulaşmak hedeflenir. 10. Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir? A. Doğal sistem, B. Yapay sistem, C. Açık sistem, D. Kapalı sistem, E. Mekanik sistem. Yanıt C'dir. Açık sistemler çevreden bilgi, ham madde, teknoloji ve benzeri alışveriş eylemlerinde bulunurlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi sistemi oluşturan unsurlardan birisi değildir? A girdi, B çıktı, C dönüşüm süreci, D geri bildirim, E sinerji. Yanıt E'dir. Bir sistem en az 4 öğeden oluşur. Bunlar girdi, çıktı, dönüşüm ve geri bildirimdir. 12. Aşağıdakilerden hangisi sistemin sonuçlarla hedeflerinin görüntülenmesidir? A girdi, B çıktı, C dönüşüm süreci, D geri bildirim, E çevre. Yanıt D'dir. Geri bildirim, feedback, sistemin amaçları ile sonuçlarının karşılaştırıldığı bir kontrol mekanizmasıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi açık sistemin özelliklerinden biri değildir? A. Büyüme yeteneğine sahiptir. B. Çevresiyle girdi çıktı alışverişi yoktur. C. Kendini koruma eğilimi ve yeteneğine sahiptir. D. İç ve dış çevreleriyle etkileşim içindedir. E. Bir başka sistemin alt ve üst sistemidir. Yanıt B'dir. Çevresiyle girdi çıktı alışverişi yoktur. 14. Aşağıdakilerden hangisi sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeyi simgeleyen bir kavramdır? A. Entropi, B. Sinerji, C. Değişken, D. Olumsuz entropi, E. Değişmez. Yanıt B'dir. Sinerji. 15. Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin bozulma eğilimlerini ifade eder? A. Entropi, B. Sinerji, C. Değişken, D. Olumsuz entropi, E. Değişmez. Yanıt A'dır. Entropi. 16. Aşağıdakilerden hangisi bozulan sistemlerin dengesini yeniden kurmak için gerekli önlemlerin alınmasıdır? A. Entropi, B. Sinerji, C. Değişken, D. Olumsuz entropi, E. Değişmez. Yanıt D'dir. Olumsuz entropi. 17. Aşağıdakilerden hangisi sistemin dış çevresinden kaynaklanan etmenlere verilen addır? A. Entropi, B. Sinerji, C. Değişken, D. Olumsuz entropi, E. Değişmez. Parametre. Yanıt E'dir. Değişmez. Parametre. 18. Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin değişen çevre koşullarına uyum gösterme yeteneğine verilen addır? A. Entropi, B. Esneklik, C. Dinamik denge, D. Statik denge, E. Olumsuz entropi. Yanıt C'dir. Dinamik denge. 19. Aşağıdaki sistem türlerinin hangisinde çok güçlü entropi eğilimi vardır? A. Açık sistem, B. Kapalı sistem, C. Doğal sistem, D. Yapay sistem, E. Sosyal sistem. Yanıt B'dir. Kapalı sistem. 20. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sisteme örnek değildir? A. Uçak, B. Otomobil, C. Bilgisayar, D. Saat, E. İşletme. Yanıt E'dir. İşletme. 4. ayrımın sonu, sayfa 833.